Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 71. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir atlet gibi nasıl antrenman yapılır, bunlardan bahsedeceğim. İyi performans sergilemek için sadece iyi görünmen yeterli değil. Hatta iyi görünen insanların çok büyük bir kısmı atletik performans bakımından yeterli olmuyor. Yani o fiziği aslında nasıl inşa ettiğin, hangi süreçlerden geçtiğin, hangi antrenman metotlarını takip ettiğin, bunlar belirleyici rolü oynuyor. Sadece dış görünüşü kovaladığın zaman fonksiyondan feragat etmek zorunda kalıyorsun. Ama fonksiyonu önemsediğin zaman antrenmanlarında daha fonksiyonel olmak için çok yönlü hareketleri yapabilmek, farklı adaptasyonlara, patlayıcı güce, relatif güce, bunlara odaklandığında aslında fiziğin istediğin yönde değişiyor. Ben bunu nasıl tecrübe ettim? İlk başlarda güreşle başladım spor hayatıma. Şimdi güreş tabii çok fonksiyonel bir spor. Her türlü antrenman çeşidini uyguluyorsun. Dayanıklılığı içeriyor, hipertrofiyi içeriyor, gücü içeriyor. Bunun dışında patlayıcı kuvvet antrenmanları var. Ve sadece spor salonlarındaki gibi tek yönlü hareket etmiyorsun. Yani mesela makineye oturup sadece itiş yapmıyorsun ya da çekiş yapmıyorsun. Birçok yönde 360 derece rotasyon hareketlerinin de içinde bulunduğu antrenmanlar yapıyorsun. O zamanlar zaten 14 yaşında, erken yaşlarda başladığım için çok farkında değildim. Hani ben de böyle bodybuilder gibi görünmek istiyordum. Bir an önce büyümek, kas yapmak istiyordum. Zaten güreş hayatım sonlandıktan sonra tamamıyla vücut geliştirmeye yöneldim. Yarışmalara katıldım vesaire. Bu süreçte bodybuilder gibi antrenman yaptım. Yani squat'tır, deadlift'tir, makinalardır, serbest ağırlıktır. Sadece spor salonunda hareket edebildiğin yönlerde yapabileceğin hareketleri yapıyorsun tabii bu hazırlık sürecinde de. Split antrenman modelini takip ettim çok uzun bir süre. İşte pazartesi göğüs ön kol, salı günü sırt arka kol şeklinde. Aslında bu antrenman modelleri de, yani hangi antrenman modelini yapıyorsan bulunduğun çevreye göre şekilleniyorsun. Antrenman programını bulunduğun çevre olarak düşünürsen seni belli bir kalıba sokuyor o program. Tamam, vücut geliştirmede istediğim konuma geldim, istediğim fiziğe ulaştım vesaire ama fonksiyonumu kaybettiğimi fark ettim. Yani böyle dışarıda çok hızlı koşmak istediğimde, farklı yönlerde hareket etmek istediğimde o güreş zamanlarındaki esnekliğimi, mobilitemi, fonksiyonel kabiliyetimi kaybettiğimi görmeye başladım. Atiklik, çeviklik sadece ağırlık antrenmanları yaptığında tabii ki gidiyor. Çünkü ağırlık antrenmanlarına baktığın zaman şöyle bir yapısı var. Ağır bir cismi belli bir hızda kaldırmaya çalışıyorsun. Belli bir tekrar yapıyorsun, dinleniyorsun ve bunu setler halinde uyguluyorsun şeklinde. Bunun gerçek hayata yansıması, yani fonksiyonel antrenman dediğimiz şey gerçek hayattaki senaryolara yansıması. Buna baktığımız zaman mesela bir güreşte ne yapıyorsun? Adama dalıyorsun, bacağından tutup kaldırıyorsun, atıyorsun, dönüyorsun. Belli bir set yok, tekrar yok ve bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. Birçok eklem ve kasın koordineli olarak hareket etmek zorunda, sadece bir kası izole etmiyorsun. Dolayısıyla gerçek hayata yansıması çok daha yüksek bir spor modeli güreş. Hani bir kere o yeteneği kazandın diye ömrün boyunca koruyacaksın diye bir şey de yok. O şekilde antrenman yapmayı bıraktığın zaman bir süre sonra vücudun unutuyor, kaybediyorsun. İlk olarak o zaman anlamıştım. Yani aslında dış görünüşüm güreş antrenmanlarını yaptığım zamanlara göre çok daha iyi olmasına rağmen fonksiyonumu kaybettiğimi, göreceli kuvvetimin düştüğünü, patlayıcı kuvvetimin düştüğünü, hızımın, çevikliğimin azaldığını ilk kez o zaman görmüştüm. Daha güçlü ve daha kaslı görünmeme rağmen. Tabii sonra antrenörlüğümün ilerleyen yıllarında kendimi çalıştırdıkça, başka insanları çalıştırdıkça, eğitimler vesaire aldıkça. Çünkü bir antrenör olarak aslında sen 3 farklı kaynaktan öğreniyorsun. Yani senin tecrüben 3 farklı kaynaktan geliyor. Birincisi kendi antrenmanlarından, yani kendi üzerinde denediğin şeylerden öğrendiklerin. Bir ikincisi başka insanlardan. Bu da çok büyük bir pasta. Yani tecrübenin oluşmasında etkisi olan çok büyük bir kısım da bu. Çünkü aslında bir nevi birçok insan üzerinde deney yapma şansın oluyor. Belli başlı programları uyguluyorsun, nasıl sonuçlar aldığını görüyorsun, ona göre işte hatalarını düzeltiyorsun vesaire. Bunu yıllar içerisinde tekrar ettiğinde tabii ki antrenman programların, kişiye özel hazırladığın sistemler gün geçtikçe gelişiyor, daha da mükemmelleşiyor. Bir de üçüncü kaynak olarak da senin aldığın sertifikalar, eğitimler, hani kendini ne kadar geliştirdiğin bunun dışında. Tabii bir süre sonra vücut geliştirme alanında yarışmayı bıraktım. Tekrardan fonksiyonel antrenmanların önemini hatırladım ve anladım. Hani o yaşlarda hepsini yapıyorduk ama çok da bilinçli yapmıyordum. Hani 14 yaşındasın. Hocan ne gösteriyorsa yapıyorsun. Aslında ne kadar kaliteli antrenmanlar olduğunu Şimdi geriye dönüp bakınca anlıyorum. Bu bölümde de o geriye dönüp baktığımda neleri görüyorum bunlardan bahsedeceğim size. Yani bir atlet gibi fonksiyonel güç kapasiteni arttırabileceğin, kapasitenin maksimumunda performans sergileyebileceğin, hem göreceli kuvvetin yüksek, hem çevik, atik, hem de güzel bir fiziğe sahip olabileceğin senaryo, sistem nasıl antrenman yapman gerekiyor? Biraz bu bölümde bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu konu çok önemli çünkü mesela hani genelde fitness vücut geliştirme yapan insanlar şöyle bir algı içerisine giriyorlar. Hani bu hareket hangi kası çalıştırıyor? O benim istediğim kası çalıştırmıyorsa ben bu hareketi yapmayayım. Yani kas odaklı ilerliyoruz özellikle vücut geliştirme, bodybuilding alanında. Fakat bizim kastan önce hareketi üstün tutmamız gerekiyor. Yani bu egzersiz hangi hareket paternini içeriyor, hangi yönde çalışıyorum, hangi yeteneğimi kullanıyorum, nasıl bir adaptasyon bekliyorum bu hareketten? Bunlara bakmak gerekiyor. Yoksa hani makineye oturup sadece kendini sabitleyip belli bir açıda, belli bir kas grubuna kan pompalamayı amaçladığın zaman, o kasın hipertrofi olarak yani kas gelişimini arttırmaya çalıştığın zaman sadece tek bir adaptasyona odaklanmış oluyorsun. Evet, hani o izole ettiğin kas güçleniyor zamanla, özellikle yeterli dirence maruz bırakıyorsan, full açıda çalışıyorsan bir süre sonra güçleniyor. Fakat yani bu kas diğer kaslarla nasıl koordineli olarak hareket etmesi gerektiğini öğrenmiyor. Aynı zamanda bu kasın farklı kasılma tipleri var. Eccentric, izometrik, konsantrik kasılma, fast twitch, yani hızlı olarak nasıl kasılacak hareket halinde herhangi bir sporda, çünkü voleybol, basketbol, futbol, hani güreş, bunlara kickbox baktığın zaman bütün bu sporlar senin çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstermeni gerektiriyor. Sen hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdiğinde ne oluyor? O hızlı kasılan kas siflerini kullanmış oluyorsun. Yani spor salonunda sen ağır ağır, hantal hantal ağırlık kaldırarak bu hızlı kasılan kas siflerini geliştirmenin ihtimali yok. Yani tabii ki ağırlık antrenmanlarıyla da bu tarz bir programlama yapılabiliyor. Mesela defi performansın belli fazlarında patlayıcı olarak işte kutunun üzerine zıplıyorsun, rotasyon hareketlerini çalışıyorsun vesaire. Ama tabii bunu bilmek lazım. Yani benim demek istediğim, klasik fitness salonlarına gittiğin zaman spor salonlarında görebileceğin hareketler değil. Ya da insanlar bu hareketleri gördüğü zaman ya işte bu benim hani bisepsimi çalıştırmıyor, trisepsimi çalıştırmıyor, ben bu hareketi niye yapayım olarak bakıyorlar. Fakat biz hani robot değiliz. Sadece A noktasından B noktasına direnç uygulayarak hareket ettiğimizde bir süre sonra fonksiyonumuzu, hareket kabiliyetimizi kaybediyoruz. Yani bir atlet gibi antrenman yapmak gerçekten önemli. Zaten defi performansı sizle paylaşmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani bu program sadece basit olarak farklı fazları, biraz sonra detaylarına gireceğim, fazları içeriyor. Tabii ki çok daha karmaşık hale getirilebilir. Tabii ki geliştirilebilir. Ama en azından bu alanda antrenman yapmamış bir insanın rahatlıkla uygulayabileceği güzel bir antrenman programı. Yani demek istediğim, bir atlet gibi görünmek istiyorsan, onun sahip olduğu bütün yeteneklere sahip olmak istiyorsan bir atlet gibi çalışman gerekiyor. Yani bir bodybuilder gibi görüneyim, aynı zamanda atlet gibi fonksiyon göstereyim pek mümkün olmuyor. Sen öncelikli olarak hareketi, fonksiyonu ön planda tutuyorsun. Zaten o estetik görünüm, fiziksel gelişim zaman içerisinde gerçekleşiyor. Sen hiçbir atletin hani böyle kötü bir vücuda sahip olduğunu gördün mü? Profesyonel olarak bir sporu yapan bir adam, hani iyi bir seviyedeki adam zaten güzel bir fiziğe de sahip oluyor. O yüzden bizim burada öncelikli amacımız dış görünüş değil, hareketleri yaparken ne kadar fonksiyonel olduğuna dikkat etmek lazım. Hangi adaptasyonu elde etmeye çalışıyoruz, ne niyetle yapıyoruz, hangi yönlerde hareket ediyoruz? Bunlara baktığımız zaman, fonksiyonu çalışan kas grubundan daha önde tuttuğumuz zaman bir atlet gibi görünme şansımız, fonksiyon gösterebilme şansımız daha da fazla olacaktır. Peki bu neden önemli? Yani bir atlet gibi fonksiyon göstersem ne olur, göstermesem ne olur diye düşünüyor olabilirsin. Ya sen günlük hayatında bile mesela denizde taş sektireceğin zaman ne yapıyorsun? Patlayıcı bir şekilde o taşı fırlatıyorsun. Şimdi burada parmak ucundan, ayak parmak ucundan el koordinasyonuna kadar bir senaryo var. Vücudun bir orkestra gibi hareket etmek zorunda o taşı etkili bir şekilde fırlatabilmesi için. Aynı zamanda mesela bu çok basit hareket paternine baktığımızda ne oluyor? Vücut dönüyor. Dönerken belli bir enerji oluşturuyor. O enerjiyi taşa aktarıyor. Sonra o taşa yön veriyor. Bunu kontrol ediyor. Aynı zamanda bunu saniyeler içerisinde patlayıcı bir şekilde yapması gerekiyor. kolunu fırlattın mesela, taşı fırlattın. Bunu daha önce sık yapan bir insan değilsen kesinlikle mesela omzunda ertesi gün bir ağrı hissedersin. Kendini sakatlarsın çünkü çok yüksek bir güç ürettiğin için ve o gücü nasıl kontrol etmen gerektiğini, nasıl kendini yavaşlatman gerektiğini bilmediğin için kasların, tendonların, eklemlerin bu hızı nasıl stabile etmesi gerektiğini tam olarak öğrenmediği, bunun için antrene olmadığı için kendini sakatlama riskin yüksek. Aynı zamanda mesela hani çoluğunla çocuğunla oynayacak olan bir baba olabilirsin. Yani çocuğun büyüdükçe senin de onun gelişimine katkıda bulunman gerekiyor ve aynı zamanda enerjisine de ayak uydurman gerekiyor. Şimdi o çocuk hani bütün gün evde oturmayacak, dışarı çıkmak isteyecek, atlayıp zıplamak isteyecek. Hani sen bir baba olarak onunla birlikte koşabilmeli, onunla birlikte aktivitelere katılabiliyor olman gerekiyor. Bunun için de belli bir fiziksel kapasitede olman lazım. Ben burada bazen görüyorum, gerçekten üzülüyorum. Mesela hani adam belli bir yaşa gelmiş, belli bir yaştan sonra çocuk yapmış. İşte çocuk atlıyor, zıplıyor, parkta oynamaya çalışıyor. Adam da bankta oturmuş mesela, yerinden hani kalkacak mecali yok. Hem fazla kilosu olduğu için, hem hani daha önce hayatında bir fiziksel aktivite yapmadığı için. Yani mesela o çocuğun gelişiminde büyük bir rol oynuyor bu. Yani senin baba olarak bir örnek olman lazım. Çocuğunla kaliteli vakit geçirmen lazım. Zaten biz bunu biliyoruz. Bir çocuğun gelişiminde en etkili rolü oynayan şeylerden bir tanesi ailesiyle erken yaşlarda geçirdiği kaliteli vakit. Bunu da en iyi oyun oynayarak yapıyor çocuk. O yüzden aslında bir baba olarak, bir anne olarak oyunlarına, çocuğun oyununa iştirak etmek senin yapabileceğin en iyi şeylerden bir tanesi. Bunun için de hani tabii ki belli bir altyapın oluşacak. Şimdi antrenmanlara ilk başlayan bir adamsındır. Spor salonuna gidersin, ben sana birden atlet gibi antrenman yapmaya başla demiyorum. Tabii ki belli bir altyapı oluşturmak lazım. Öncelikli olarak makineleri yapabilirsin, serbest ağırlıkları yapabilirsin. İşte defi anabolik tarzında bir program uygulayıp bir altyapı oluşturabilirsin kendine. Bunları yaptıktan sonra yavaş yavaş antrenman programına zaman zaman defi performanstaki gibi hareketleri entegre etmen çok yönlü. Farklı adaptasyon, farklı kas kasılma tiplerine odaklanacaksın. Antrenmanlara da yer vermek lazım. Sadece spor salonunda değil, aynı zamanda mesela dışarı çıkıp koşu antrenmanları yapabilirsin, atletizm antrenmanları yapabilirsin. Bizim yaşlandıkça ilk kaybettiğimiz yeteneklerden bir tanesi hız. Yani kasın hızlı bir şekilde kasılabilme yeteneğini kaybediyoruz biz. Sen bunu sürekli olarak antrenman ettiğin zaman ne oluyor? Aslında vücudunun yaşlanmasını da engellemiş oluyorsun. Yani sen patlayıcı güç antrenmanları yaptıkça, hız antrenmanları yaptıkça biyolojik yaşını daha da aşağı çekmiş oluyorsun, daha da gençleşmiş oluyorsun. O yüzden bu antrenmanların gerçekten yeri ve önemi büyük. Sen sadece hani 4x10 biceps curl yaptığın zaman sadece o hareket açısı içerisinde güçlenmiş oluyorsun ve sadece hipertrofiye yönelik çalıştığın bir antrenman modeli. Yani güç dayanıklılık yok, patlayıcı güç yok, kuvvet arttırmaya yönelik bir şey yok. Hani klasik bodybuilding antrenmanlarının zaten çok büyük bir kısmı bu şekilde. Sadece tek bir adaptasyona ve belli başlı hareket açılarına odaklanan antrenman programlarından ibaret. Bunun dışında hareket ettiğinde de sakatlanmama ihtimalin yok. Yani spor yapıyor gibi görünüyorsun ama aslında fonksiyonel olarak, yani görünüş olarak belki iyi görünebilirsin ama fonksiyon olarak birçok açıdan eksik kalırsın. Şimdi bir atlet gibi antrenman yapabilmen için de 5 ana karakteristik özellik var. Bunlardan tek tek bahsetmek istiyorum. Birinci sırada aslında tutuş gücü yer alıyor. Tutuş gücü neden önemli? Birçok insan aslında antrenman yapıyor olsa bile tutuş gücüne çok fazla önem vermiyor. Sen spor salonlarında makineleri kullandığın zaman ya da ağır kilolarla ağırlık kaldıracağın zaman, işte o lifting strapleri kullandığın zaman aslında tutuş gücünü sürekli olarak belli bir seviyede tutuyorsun. Ve benim bugüne kadar gözlemlediğim birçok insanın tutuş gücünü arttırdığında zaten genel olarak bütün ağırlıkları, genel güç kapasitesi direkt olarak artıyor. Çünkü zincirin aslında en zayıf halkası tutuş gücü. Herkesin kesinlikle vücut ağırlığını bir kere kaldırabilmesi gerekiyor. Yani bir bardan asıldığında şöyle bir dakika asılı kalabiliyor olman gerekiyor. İki elinle, hatta tek elinle bile bunu yapabiliyor olman gerekiyor. Çünkü mesela ağaca tırmanma bir yetenek, halata tırmanma bir yetenek. Hani yarın öbür gün Allah korusun boğuluyor olsan, sana bir halat uzatsalar, hani o halata tutunup kendini çekebiliyor olman lazım. Bunu yaparken de aslında tek elle asılma paternini uyguluyorsun ve tek elle çekme paternini uyguluyorsun. Yani vücut ağırlığını, göreceli kuvvetini buna göre kaldırabilmen, ayarlayabilmen gerekiyor. O yüzden zincirin en zayıf halkasını ne kadar güçlendirebilirsen genel güç kuvvetin de o kadar artacaktır. Spor salonlarında gördüğün o vücut geliştirme makineleri aslında bize yine empoze edilen marketing stratejilerinden ibaret. Yani biz kendimize böyle odalar inşa etmişiz baktığın zaman. Mesela işte bundan 300-500 yıl öncesinden bir adamın günümüze geldiğini düşün. Adam bakıyor, böyle spor salonları var her yerde. Çeşitli makineler açılarda, ağırlıklarda vesaire dizayn edilmiş. Ve insanlar oraya gidip bu sedanter yaşamın negatif etkilerinden kurtulmaya çalışıyorlar. O odada terliyorlar, ağırlıklar kaldırıyorlar. Sonra çıkıyorlar, tekrardan işine gücüne devam ediyorlar. Yani şimdi bu adamın mesela geçireceği şoku algılayabiliyor musun? Ve hani Arnold gibi ya da işte tarihteki Dorian Yates gibi böyle çok büyük bodybuilding'deki isimler üzerinden supplement şirketleri, fitness ekipman şirketleri, bunlar aslında bizim sağlığımız için çok önemliymiş gibi bir pazarlama taktiği yürütüyorlar. Ya tabii ki şimdi baktığın zaman sedanter olmaktan 1000 kat daha iyidir. Hiç antrenman yapmamaktan spor salonlarına gidip o makinaları kullanmak 1000 kat daha iyidir. Benim demek istediğim, yani gerçek hayatta hiçbir zaman o makinenin sana verdiği rahatlığı ve açıyı yakalayamayacaksın. Yani bir ihtiyacın olduğunda. Yani sana hiçbir zaman halatı uzattıklarında böyle sabit bir cable gibi olmayacak. Hani tutup kendini çekebileceğin vesaire. Boşlukta hareket ettiriyorsun. Ve bu hareketi yaparken vücudun bir yere sabit değil. Yani bütün eklemlerin orkestra aynı anda hareket etmek zorunda. Hani sen parmak ucundan saçının teline kadar boşlukta nasıl kendini kontrol etmen gerektiğini öğrenmen gerekiyor. İşte Bruce Lee'nin One Inch Punch'ından bahsetmiştik mesela. Adam yerden aldığı güçle, o yarattığı hani tornado etkisiyle eline kadar o gücü aktarabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bütün eklemleri, kasları eş zamanlı bir şekilde hareket ediyor. Doğru zamanda, doğru noktaya, ideal şiddetle enerjisini, kuvvetini aktarabiliyor. Bu da makinalarda antrene edilerek yapılabilecek bir şey değil. En basitinden mesela barfix çek, şınav çek, atla, zıpla, koş, kalisteniks antrenmanları yapabilirsin mesela. Yani vücut ağırlığını taşımayı öğren. Bunun da en büyük unsurlarından bir tanesi tutuş gücüyle başlıyor. Zaten şu an topluma baktığın zaman belki de toplumun %1'inden daha azı hani tek eliyle 10 saniye 15 saniye asılabiliyordur. Ama hani bundan 200 yıl öncesinde hepimizin sahip olduğu bir yetenekti. Bu ağaçlara tırmanıyorduk, hayvanlardan kaçıyorduk, hayvanları avlıyorduk vesaire. Yani bu yeteneğin bu kadar hızlı kaybedilmesi bizim sağlığımıza büyük negatif etkileri de var aslında. Senin tutuş gücün azaldıkça ömrün kısalıyor, kan basıncın yükseliyor, kan şekerin, hormonal dengen bozuluyor, testosteronun düşüyor. Bir erkek olarak zaten senin motivasyonun, drive'ın testosterondan geliyor. O yüzden tutuş gücü deyip geçme, domino olarak birçok negatif ve pozitif etkilerini yaptığın antrenmanlar sonucunda ya da yapmadığın antrenmanlar sonucunda alacaksın. Ya bunu şöyle düşün, mesela benim hani sırtım, kolum, omzum, bunlar istediği kadar güçlü olsun. Elim güçlü olmadıktan sonra benim ilk temas noktam elim. Öncelikli olarak ben tuttuğum şeyi elimle tutuyorum. Elim, tutuş gücüm kuvvetli olmadıktan sonra buradan sonraki zincirin halkaları ne kadar kuvvetli olursa olsun, hani bir yere kadar bana yardımcı olacaktır, destekçi olacaktır. O yüzden zincirin en zayıf halkasını, ellerinizi güçlendirin. Bunu da nasıl yapacaksın? İşte ilk başta vücut ağırlığını taşıyabilmekle başla. Yani bardağa asılı kal, ağır cisimler taşı, deadlift yapabilirsin, serbest ağırlıklarla lunge yapabilirsin, dumbbellları tut, yürü mesela, güç dayanıklılığın artsın. Sen 10 tekrar sağa, 10 tekrar sola walking lunge yaparken mesela 1 dakika, 1,5 dakika belki o ağırlıkları tutmak durumunda kalacaksın. Fonksiyon olarak sana bu nasıl yardımcı oluyor? Pazar poşetlerini taşıdığında da aynısını yapıyorsun. Hani aynı şekilde ağır kiloları alıp farmer carries tarzındaki hareketleri yapabilirsin. Bu hareketlerin hepsini zaten Defi anabolik ve performans programlarında da göreceksin. Yani ellerin ağır yüke alışsın. En önemlisi vücut ağırlığını taşımaya alışsın. Hepinizin amacı kendi vücut ağırlığını tek elle taşıyabilmek olması gerekiyor bence. Ya her şimdi mesela bunu duyan bir insan şey düşünüyor olabilir. Ya benim amacım kilo vermek, tutuş gücü bana nasıl yardımcı olacak kilo vermeme falan, hani beni ilgilendirmiyor gibi düşünebilirsin ama Ya direkt olarak aslında etkiliyor. Senin tutuş gücün kuvvetli oldukça kas kapasiten artıyor. Hormonal seviyen ona göre düzenleniyor. Yani vücudun hormonal seviyen düzenledikten sonra yağ yakma makinesine dönüşebilir. Kuvvetin ona göre artıyor. Sen kilo vermek istiyorsan ve verdiğin kiloyu kalıcı bir şekilde korumak istiyorsan, bir daha tekrar geri almak istemiyorsan, yapman gereken şey kuvvet ve kas kapasiteni arttırmak. Ve bunu yapabilmek için de zayıf noktalarını geliştirmen gerekiyor. Hani bir maşa olmadan, elini bir maşa gibi düşünebilirsen, maşa olmadan bu ağır cisimlere ya da sıcak cisimlere dokunamazsın. O yüzden şöyle ellerini bir sağlamlaştır. Sonrasında gerisi gelecek. Hani biz genelde böyle çok farklı şeylere odaklanıyoruz. Öncelikli olarak işte kilo vermek isteyen ne yapıyor? Koşu bandına çıkıyor, ter atmaya çalışıyor. Hani sadece terleyerek kilo vermeye, kalori yakarak kilo vermeye çalışıyor. Herkes günümüzde saatlerden ne kadar kalori yaktığıyla ilgileniyor. İşte herkes fotoğraflarını paylaşıyor sosyal medyalarda. Diyor ki işte bak bu antrenmanda şu kadar kalori yakmışım, bu kadar kalori yakmışım. Ne oluyor? Hani bir sonraki postunda şeyi paylaşmıyorsun mesela. O yediğin tatlıyı, yediğin yemeği paylaşmıyorsun. Orada 1000-1500 kalori tekrardan alıyorsun. Bir saate uğraştın, 500 kalori yaktın. Sonra gittin aldın 1000 kalori. Ya bu matematik gerçekten hiç mantıklı değil. O yüzden egzersize kalori yakmak için yaklaşmayın. Yani siz performansınızı, zayıf noktalarınızı geliştirmeye çalışın. Zaten hani dediğim gibi dış görünüş odaklı olmazsan, performans odaklı egzersize yaklaşırsan geri kalan her şey çözülecek. Zaman içerisinde çözülecek. Sen hislerine odaklan, vücudunu boşlukta hareket etmeyi pratik yap. Çoluğunla çocuğunla vakit geçirirken, herhangi bir spor yaparken, arkadaşlarınla işte oyun oynarken, basketbol, voleybol vesaire kendini sakatlamayacak şekilde hani maçı bitirip istediğin düzeyde performans sergileyebilecek şekilde hareket edebil en azından. Yani amacımızın bu olması gerekiyor. Uzun lafın kısası tutuş gücünü biraz geliştirmeye odaklandığında aslında hani o göbeğindeki fazla yağlardan bile kurtulabilirsin. Hani ne alaka demezsin artık umarım anladığını düşünüyorum. Bir atletin sahip olması gereken en önemli ikinci yetenek çok yönlü hareket edebilme yeteneği. Şimdi sen futbolda, basketbolda baktığın zaman adam düz koşuyor, çapraz koşuyor, geri koşuyor, dönüyor. Yani aynı anda bir ton reaksiyon gerçekleştiriyor. Bunu çok kısa bir süre içerisinde yapmak zorunda. Sen şimdi bunları yapabilmek için de bu hareket paternlerini antrene edebilmen gerekiyor. Sen spor salonunda sadece squat, sadece deadlift, sadece chest press makinesini vesaire yaptığın zaman ne oluyor? Yukarı, aşağı, ileri, geri belli bir hareket açısında hareket ediyorsun sürekli, performans gösteriyorsun. Ama bu sporların ya da gerçek hayattaki hareketlerin hiçbiri böyle değil. Yani senin ani bir şekilde farklı yönlere reaksiyon gösterebilmen gerekiyor. Bu bir atleti atlet yapan en değerli yeteneklerden bir tanesi. Ya serbest ağırlıklarla tabii ki bunları yapabilirsin spor salonunda ama hani mesela omuz pres hareketi defi performansta nasıl yapıyorsun? Hem başının üzerinde pres yaparken hem rotasyon yapıyorsun. Ya da işte kutuya zıplama hareketi ya da yana lunge hareketi. Yani bu klasik bodybuilding hareketlerini farklı yönlerde yaparak da bu yeteneklerini geliştirebilirsin. Spor salonunda da bunları yapabilmen mümkün. Tabii ki hani detaylı bir antrenman programlaması gerektiriyor bu tarz şeyler. Ama en basitinden hani vücut ağırlığınla sadece hiçbir ağırlık olmadan da bu antrenmanları yapabilmen mümkün. Yapmak isteyeceğin en son şey bodybuilder gibi antrenman yapıp sonra işte futbolda kendini geliştirmeye çalışmak olur herhalde. Hani böyle büyük bodycileri koşarken hiç gördünüz mü bilmiyorum. Hani varil yuvarlanıyormuş gibi falan oluyor. Yani hem fonksiyonel değil hem estetik değil. Sakatlanma riskin yüksek. Hiçbirinizin böyle görünmek isteyeceğini düşünmüyorum. Dış görünüşüne önem verdiğin kadar vücudunun fonksiyonel kapasitesine de önem ver. Zaten buna önem vermediğinde çok kolay sakatlandığını göreceksin. İşte uykunda omzunu sakatlayabilirsin. Taş fırlatırken yine aynı şekilde. Saçma bir şekilde mesela arabanın arkasından bir şey almak için dönerken ya da çoluğunla çocuğunla oynarken belini, oranı, buranı, koltuğu bir yere taşırken sakatlama ihtimalin yüksek. Çünkü vücudun sadece A, B noktası arasındaki dirence alışmış. Hani B, C olduğu zaman o noktada güçlü değil. Ve bunun aslında şöyle de bir dezavantajı var. Ya mesela squat'ta, deadlift'te ya da diğer yaptığın spor salonundaki tek yönlü sagittal plane'deki hareketlerde güçleniyorsun. Hani bu sana belli bir tork yaratıyor bu rotasyon hareketlerinde, çok yönlü hareketlerde. Ama hani o yaratılan tork aslında stabilite olmadığı için sana zarar getiriyor. Seni daha kolay sakatlıyor. Bu yüzden zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olmak durumunda kalıyorsun. Bir diğer yetenek atletin sahip olması gereken hız. Bu en önemli yeteneklerden bir tanesi diyebiliriz. Bugün herhangi bir spora baktığın zaman hız genel olarak çok büyük bir avantaj. Mesela futbolda hızlı koşan, hızlı hareket eden, ayak bileklerini hızlı oynatan Messi gibi bir futbolcu dünya starı olabiliyor. Aynı şekilde güreşte en iyilere baktığın zaman en hızlı atletler. Ya da ne bileyim basketbolda, yani hızlı reaksiyon gösterebilmen gerekiyor yaptığın herhangi bir sporda. Ne kadar hızlı olursan o kadar avantajlı oluyorsun. Ama şimdi hızlı hareket edebilmek için de antrenmanlarının buna göre şekillenmesi gerekiyor. Yani sen ağır bir kiloyu yavaş yavaş hareket ettirerek hızlı hareket etmeyi bekleyemezsin. Buna yönelik bir antrenman programı takip etmen gerekiyor. Yani kaslarını istediğin anda mümkün olan en kısa süre içerisinde hızlı kasılan kas liflerini aktive etmek. Dediğim gibi zaten bu seni gençleştirecek, yaşlanmanı engelleyecek. Yaşlandıkça ilk kaybettiğin yeteneklerden bir tanesi olduğu için en önemli unsurlardan bir tanesi. Rakibine attığın hızlı bir yumruk. Voleybolda hızlıca vertical jump yapıp yukarı doğru sıçrayıp işte smaç basma, blok koyma vesaire. Dördüncü yeteneğe de aslında hızı yavaşlatabilme yeteneği diyebiliriz. Yani üçüncü yeteneğimiz hızlanabilme. Dördüncü yeteneğimiz de bu hızı yavaşlatabilme. Şimdi sen hızlı bir şekilde depara kalktın. Ne zaman durman gerektiğini, kaslarını nasıl yani fren yapman gerektiğini. Hız gaz pedalıysa bu yavaşlatma da fren pedalı olarak düşünebilirsin. Acceleration, deceleration diye geçiyor bunlar İngilizce terminolojide. Bizim vücudumuzdaki belli başlı kaslar tork yaratırken belli başlı kaslar fren görevi görüyor. O yüzden yapacağın hareketin yönüne, çeşitliliğine bağlı olarak bu karakteristik özellikleri de geliştirmek gerekiyor ki frenler tutsun, sakatlanmayasın. Mesela işte taş sektirme örneğinden bahsetmiştik. Omzunun sakatlanmasının sebebi aslında yani deceleration yeteneklerinin, o fren pedalının etkili bir şekilde çalışmaması. Kolunu bir fırlatıyorsun mesela, taşı bir fırlatıyorsun. Hani kol gidiyor, o ürettiğin güç gidiyor ve omzunda hani ufak bir kası yırtabilir, tendonu yırtabilir. Bu tarz sakatlıklar geçirmen muhtemel. Çünkü kaslarını hızlı hareket ederken stabile etme yeteneğin yok. Aynı şekilde mesela zıpladın yukarı doğru, işte smaç bastın ama inerken nasıl inmen gerektiğini, vücudunu nasıl yumuşatman gerektiğini bilmiyorsun. Yine sakatlıkla sonuçlanacaktır. Sprint, hızlı bir şekilde kalktın, koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Sonra dururken mesela nasıl durman gerektiğini bilmezsen, fren kasların yeteri kadar gelişmiş değilse, aynı şekilde kası yırtman, kendini sakatlaman içten bile değil. Bir diğer örnek rakibine yumruk atma mesela. Sen hızlı bir şekilde bir enerjiyi oluşturuyorsun ve o enerji adamın suratında direkt frenliyor. Yani 100'den 0'a düşüyor. Bu konuda daha önce bir pratiğin yoksa eklemlerin, kasların bu strese hani 100'den 0'a düşme saniyeler içerisinde bu stresi absorbe etmeyi pratik yapmamışsa, öğrenmemişse yine sakatlık kaçınılmaz. İşin güzelliği yani sen fren yapma mekanizmalarını geliştirdiğin zaman aslında hızını da arttırmış oluyorsun. Nasıl yavaşlaman gerektiğini bilirsen hızlanma yeteneğin de aynı oranda gelişecektir. Mesela ağırlık antrenmanlarıyla bunu nasıl yapabilirsin? Ya da vücut direnç antrenmanlarıyla diyelim, kuvvet antrenmanlarıyla nasıl yapabilirsin? 3 farklı kas kasılma tipinden bahsetmiştik. Eccentric, isometric ve concentric. Eccentric, kasın negatif kısmı, yani kas liflerinin birbirinden uzaklaştığı, daha da kırılgan hale geldiği kısım. Sen bu kısmı yavaş yavaş zaman geçirerek, yük altında zaman geçirerek uyguladığında aslında fren yapma mekanizmalarını geliştirmiş oluyorsun. İzometrik neydi? Bu da senin stabiliteni arttırır. Girmek istediğin pozisyonlara gir. Direnci o pozisyonda korumaya çalış. Mesela başının üzerinde dumbbell'ı taşıyorsun. Bu şekilde tutuyorsun. Ağır bir dumbbell. Omzun sağa sola oynamak istiyor, dumbbell sağa sola oynamak istiyor ama sen hiçbir şekilde istenmeyen harekete engel olarak kendini sabitleyerek sanki böyle bir heykel gibi durmaya çalışıyorsun. Concentric. Concentric de nedir? Kasın pozitif kasılma kısmı, yani kas liflerinin birbiri üzerine geldiği pozisyon. Burada da en güçlü olduğun pozisyon. Yani sakatlık riskinin en az olduğu pozisyon. Sen bu pozisyonda da mümkün olduğunca hızlı hareket edip hızlı kasılan kas liflerini geliştirmeye çalışıyorsun. Bunların hepsi atletik performansta sağlıklı bir vücudun sahip olması gereken özellikler. O yüzden antrenman programlamasında bunların hepsine yer vermek gerekiyor. Yine defi performansa baktığın zaman eccentric, isometric ve concentric hareketlerin hepsi mevcut. Bu tarz bir antrenman sistemi uyguladığın zaman vücudun hız üretmek için kendini güvende hissedecektir. O yüzden sadece 4x10 hipertrofi mantığından çıkıp hareket odaklı, adaptasyon odaklı, fonksiyon odaklı çalıştığında sakatlıklara karşı dirayetli bir vücuda sahip olmuş olacaksın. Son yeteneği de bir atletin aslında nedir? Dönme yeteneği, rotasyon ve antirotasyon yetenekleri diyebiliriz. Şimdi antirotasyon ne? Sen dönmek istiyorsun ama dönmek istediğin zaman bazı kasların seni dönmekten alıkoyuyor. Ne demek istiyorum? Mesela topa ayağınla vuruyorsun futbol maçı yaparken. Bütün gücünle gerildin. Topa bir tane vurdun. Şimdi vurduğunda bacağın gidiyor değil mi? Giderken antirotasyon yeteneklerin yeteri kadar kuvvetli değilse ne oluyor? O bacak gider kendi etrafında dönmeye başlarsın. Yani sen aslında hızlı bir şekilde güç üretirken aynı zamanda bu gücü kontrol etmeyi antirotasyon kasların sayesinde gerçekleştiriyorsun. Bunu özellikle de gövde kaslarında görüyoruz. Yani kor kaslarını çevreleyen, omurgayı çevreleyen kaslarda görüyoruz. Şimdi yumruk attığında da aynı şekilde. Sen istemli bir şekilde dönüyorsun, bir güç enerji aktarımın var ve belli başlı aksiyonu da istenmeyen hareketleri de durduruyorsun aynı zamanda. Hani rotasyon, antirotasyon böyle tanımlanabilir. Bunların ikisi de kesinlikle sahip olmamız gereken yetenekler. Mesela işte cable'da çalışabilirsin. Pell of press diye bir hareket var. Yine defi performansta görebileceğin hareketler, mobilite günlerinde de yine benzer hareketler var. Cable'da chest press yaparken yumruk atma paternini uyguluyorsun. Mesela gövden dönüyor aynı şekilde. Direnç bantları mesela bu konuda sana bayağı yardımcı olacaktır. Belli bir yönde direnç bandı seni çekmeye çalışırken senin antirotasyon kasların diğer yöne doğru seni sabitliyor. Gövdeni, kor kaslarını, omurganı istediğin pozisyonda korumaya çalışıyorsun. Bu antrenmanlarda bu yeteneklerini geliştirecek özellikler arasında. 3 kas kasılma tipini unutma. Eccentric, hareketin negatif kısmında aslında sen stresi nasıl absorbe etmen gerektiğini kaslarına öğretiyorsun. İzometrik, izometrikte nasıl stresi stabile bir şekilde tutman gerektiğini öğreniyorsun. Stability nedir? Yani istenmeyen hareketleri engellemeyi öğreniyorsun. Ağırlığı taşırken mesela ben kolumun sağa sola sallanmasını istemiyorum. Bu istenmeyen bir hareket. O yüzden bunu engellemeye çalışıyorum. Sımsıkı tutmaya çalışıyorum. Çocukların en eksik olduğu yeteneklerden bir tanesi. Bir önceki bölümde konuşmuştuk. Stabiliteleri zayıf. Yani mesela bir squat yaptırdığın zaman dizler lambur lumbur oynuyor. Bir şınav çektirdiğin zaman, herhangi bir direnç hareketine maruz bıraktığın zaman çocukları, eklem stabiliteleri oturmuş seviyede değil. O yüzden hani bir çocuğun aslında sağlıklı bir şekilde güçlenebilmesi için izometrik kasılmalar hem güvenli hem de çok faydalı olacaktır. Hangi sporu yapıyorsa yapsın hiç önemli değil. Konsantrikte de nedir? Yani kasın hızlı bir şekilde kasılması demiştik. Hangi sporu yapıyorsan, yaptığın spor nasıl bir kas kasılma tipini senden talep ediyorsa buna göre bu 3 kas kasılma tipini antrenman programlarında uygulaman gerekiyor. Aynı zamanda bunları bu sırayla yapmak da önemli. Yani ilk başta eccentric kasılma tiplerine odaklanıp sonra izometrik, en son konsantrik. Çünkü sen şimdi patlayıcı güç antrenmanlarını, konsantrik hızlı kasılan kas liflerini aktive etmeye çalışırsan, eccentric yani o kasın negatif kısmında stresi absorbe etme yeteneğini güçlendirmeden direkt olarak patlayıcı güç antrenmanlarına odaklanırsan kas elastikiyeti ve stres toleransı yeterli seviyede olmayacağı için sakatlık riski daha da yüksek olacaktır. Antrenmanlarda bu sıralamayla çalışılması daha mantıklı olur. Bir diğer bilmen gereken konu tükeniş. Bu antrenmanlarda senin en büyük düşmanın. Yani sen hızını arttırmak istiyorsan, patlayıcı kuvvetini arttırmak istiyorsan yapman gereken en son şeylerden bir tanesi tükenişe gitmek. Çünkü sen tükenişe gittikçe, vücudunu yordukça, sergilediğin performansın süresi arttıkça hız azalacaktır. bizim hızımızı geliştirebilmemiz için saniyeyi, yani süreyi mümkün olduğunca kısa tutmamız gerekiyor ve maksimum eforu sarf etmemiz gerekiyor. Vücudumuza bunu öğretmeye çalışıyoruz. Dayanıklılığı öğretmiyoruz. O yüzden tükenişe gitmek yok. Setlerini düşük tekrar ve maksimum eforla yapmaya çalışıyorsun. Aralarda uzun dinleniyorsun eğer hızını arttırmak istiyorsan. Yarışan bir adamsan, hangi spor yaptığının çok fazla bir önemi yok. Hemen hemen temel mantık aynı. Tabii ki spesifik yetenek antrenmanları yarışmaya yaklaştıkça yapılması gerekiyor, hangi spor yaptığına bağlı olarak. Ama genel olarak kuvvet antrenmanlarına öncesinde başlıyorsun. Yani o yarışma gününün öncesinde ilk olarak kuvvetini arttırmaya çalışıyorsun. Sonrasında işte az önce bahsettiğim hız yeteneklerini geliştirebilirsin, farklı kas kasılma tiplerine odaklanabilirsin. Yarışmaya iyice yaklaştığın dönemde de yarışmada yapacağın şeylere direkt odaklanman gerekiyor. Mesela bir güreşçiysen ona göre teknik antrenmanların farklı olur. Basketbolcuysan, futbolcuysan farklı olur. Ama kaldırdığın ağırlık, direnç gittikçe düşüyor ve hız gittikçe artıyor. Bu şekilde bir atlet gibi antrenman yapabilir, müsabakalara hazırlanabilirsin diyorum arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.